Merhaba değerli, karar vermeyi sonraya bırakanlar ve ne yapsam acaba diye düşünenler. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 87. bölümüne hoş geldiniz. Ankara'daki evimin sakinliğinden sesleniyorum diyebilirim. Bir süredir biraz yoğun da bir zaman geçiyordu. Hem de burada bahsettiğim gibi bazı gündemlerim vardı. Şimdi cumartesi günü, sakin bir gün, sakin bir süreç. Evimde biraz böyle kahve falan, sakin bir zaman dilimi içerisindeyim. O yüzden böyle küçük bir dinlenme gibi de oldu bugün aslında. Tabii bu dinlenme sürecini boş geçirmemeye de çalıştım. Farklı yazılar ya da biraz daha derinlemesine araştırmalar, neler olabilir farklı farklı. Biraz eskiden kenara ayırdığım yazıları da değerlendirdim derken bugünkü konumuz modern çağın yaygın rahatsızlıklarından biri. Birçoğumuzun aslında biraz da sıkıntısını yaşadığı bir konu. Kararsızlık. Hani olur ya böyle bir karar vermeniz gerekir ama sonsuz seçenekler arasında boğulur ve bir türlü adım atamayız. Bunun üzerine birazcık kafa yoracağız. Aslında bunu daha önceden de birkaç defa ele almıştık. Hatırlarsanız 30. bölümde eksik bilgiyle doğru kararlar yazısı ve 57. bölümde de FOBO, daha iyi bir seçenek korkusu kavramlarıyla karar vermenin zorluklarını değerlendirmiştik. Birlikte üzerine bir sohbet etmiştik. Bugünse Emily'nin kaleme aldığı How to Actually Make a Decision, yani gerçekten karar vermek başlıklı yazı, bu sorunu daha somut ve biraz da cesur bir kılavuzla ilişkilendirerek ele almış ve bununla ilgili bazı şeyler üretmiş. Artık ezberlediniz, yazının linki bölüm açıklamasında ve oradan özellikle yine Medium'daki Emily'nin yazılarına bir sonraki, hatta bir öncesinde yazdığı bir başka yazıya da göz atarak Emily'nin bu konulardaki yaklaşımlarını değerlendirebilirsiniz. Emily'nin bir önceki yazısı, yani bu yazıdan önceki yazısı, belki ileride onu da ele alırız. Aslında birinci adımmış, biz ikinci adım, ikinci anahtar demiş bu yazıya ve ikinci anahtarı ele almış oluyoruz. Neyse, bir an önce bu yazıya odaklanalım ve bir şekilde o kararsızlık döngüsü içerisinde biraz da yolumuzu bulmanın değerlendirmesini yapalım. Şimdi hazırsak, kararsızlık tembelliğinden kurtulup hayatımızın kontrolünü ele almaya doğru bir yolculuğa çıkalım ve Emily bu konuda bize neler önermiş bir göz atalım. Emily, kararsızlığın modern çağın yaygın bir sorunu olduğunu belirtiyor ve bu sorunu aşmak için 4 temel teknik sunmuş. Yazar, kararların sadece iyi ya da kötü olarak ayrılmadığını, asıl önemli olanın deneyimlemek için adım atmak olduğunu savunuyor. Yazı, başkalarını takip etmenin ve zıt seçenekleri uzlaştırmanın da karar verme süreçlerini nasıl kolaylaştırabileceğini anlatarak, kararsızlığın aslında bir tembellik hali olduğunu ve bu durumdan çıkış yolları olduğunu vurguluyor. Kararsızlık birçoğumuz için bir tür felç hali diyebiliriz. Bir yandan sonsuz seçenekler arasında boğuluyoruz, diğer yandan da yanlış bir karar almaktan korkuyoruz. Emily'nin yazısı işte bu döngüden nasıl çıkabileceğimizi gösteriyor. Thomas Oppong'un 70. bölümde ele aldığımız hayatınızı sessizce kontrol eden o tek mini karar yazısında da konuştuğumuz gibi, hayatınızın gidişatını büyük kararlardan çok o minik küçük seçimler belirliyor. Peki ya o minik seçimleri bile yapmaktan kaçınıyorsak? Yani işte o zaman hayatımızın kontrolünü başkalarına veya tesadüflere bırakıyoruz demektir diyebiliriz. Bunu da biraz şöyle gözden geçirmek gerekli. Konuya dair o 70. bölümdeki kısmı da, 70. bölüme şöyle bir tekrardan kulak kabarttığınızda aslında biraz daha belki netleştirmiş olabilirsiniz. Böyle de küçük bir reklam yapmış olayım. 70. bölümü de mutlaka bir kontrol edin. Gelelim tekniklere. Yazar, yani Emily, birinci teknik olarak kararlı bir insan olduğunuza karar verin diyor. Çünkü bir şaka gibi kelime oyunu ama güzel bir yaklaşım. Evet, neyse. Emily, kararlı bir insan olmanın sırrının aslında kimsenin ne istediğini tam olarak bilmediği gerçeğini kabul etmek olduğunu belirtiyor. Karar verirken en az kötü olan seçenek üzerine bir hipotez kurduğumuzu, ancak denedikten sonra iyi mi kötü mü olduğunu bilebildiğimizi söylüyor. Yani karar vermiş olabiliriz ama bununla ilgili bir deneme yapmadıktan sonra pek de ilerleme kaydedemiyoruz anlaşılan. Yazar, hayat sonsuz kapıları olan bir koridordur diyerek, bu kapılar arkasında dolaşıp durmak yerine bir kapıyı parmağımızı uzatıp, şöyle elimizi uzatıp gerçekten o kapının içindeki deneyimi yaşamak istediğimize karar vermemiz gerektiğini vurguluyor. En kararlı insanların bile aslında kötü bir seçim yaptıklarında o seçimin en doğrusu olduğuna kendilerini ikna etme ustaları olduğunu belirtiyor. Bunu öğrencilerle çok deneyimliyoruz aslında. Özellikle böyle yeni fikir bulma, yeni bir şeyleri keşfetmekle alakalı heyecanları olan arkadaşlara hemen aslında şunu söylüyoruz. Hemen mükemmel bir fikri bulmak, onun için çabalamak, mükemmele ulaşmaya çalışmak yerine aslında aklınıza gelen standart diyebileceğiniz, klişe belki de olacak olan fikirler arasında en az kötü olan fikirden başlayın derim. Sonuçta bir fikri denemeden ne kadar iyi ya da kötü olduğunu pek de bilemeyiz. Tamam, bazı fikirlerimiz olabilir, öngörülerimiz olabilir ama denemeden aslında oranın bizi nereye götüreceğini pek de bilmiyoruz. Haliyle en iyiye ulaşalım, en ötesini bulalım, en farklısını bulalım diye çabalarken hareketsiz kalmak aslında o felci bir şekilde deneyimlemek pek de iyi bir şey olmuyor. Bu kararsızlık durumu da bu kapılardan geçme cesaretini göstermemizi de engelliyor. Oysa ki hayat kapıların ardında gizli, bunu biliyoruz ve her kapı yeni bir deneyim, yeni bir öğrenme fırsatı sunuyor. Ve unutmayalım ki önemli olan bir kapıyı seçmek ve o kapıdan geçmek. Sonrası deneyim. Yani sonrası olumsuz da olsa ya da olumlu da olsa sonuçta bir deneyim sunuyor ve bu deneyimi yaşamadan aslında o kapının arkasına dair pek de fikir sahibi olamayacağız. İkinci teknik ise başkalarını takip edin, sonra o kararın iyi olup olmadığına karar verin. Yazar bazen kararsızlığın en bilgece seçim olabileceğini savunuyor. Emily'e göre ebeveynlerimizin bizim için bir isim seçmesi, bizi okula göndermesi gibi hayatımızın birçok alanında başkalarının kararlarını takip ettiğimizden bahsediyor. Hatta hobilerimizi bile çoğunlukla birilerinin yönlendirmesiyle seçeriz diyor. Yazar bu durumun zihinsel bir yük taşımadığını ve bu yüzden aslında akıllıca bir davranış olduğunu da belirtiyor. Bu kısım biraz garip, yani biraz öyle biraz böyle diyor gibi ama tam da böyle değil. Birazcık daha aslında açalım isterseniz. Dediği gibi bu durumun zihinsel bir yük taşımadığı, bu yüzden aslında akıllıca bir davranış olduğu gibi bir şeyle geliyor Emily. Ancak aynı kişiyi veya grubu çok uzun süre takip etmenin kendimiz olmaktan çıkıp o kişi olmamıza neden olabileceği konusunda da uyarıyor. Bu noktada dışsal bir etkileşimle yeni bir merak ve arzu keşfetmenin dönüm noktası olabileceğini söylüyor. Bu arzu bize kendi yolumuzu çizmek için gereken cesareti de verir diyor. Biraz tam olarak ne dediği ortada, biraz karman çorman bir hale doğru gider gibi ama öyle değil. Hem de yazıyı okuduğunuzda zaten daha da detaylı bunu göreceksiniz. Ama bu kısma şöyle baktığımda kendi yolculuğumu da, kariyer yolculuğumu, hayat yolculuğumu da biraz düşündürüyor. Çevremden, ailemden ve etraftaki işte daha doğrusu öğretmenlerimden falan gelen o varsayılan yolu izlerken o yolda ilerlemenin zihinsel bir yük getirmediğini de daha sonra sorguladığımda fark ettim. Yani hep söylediğim bir şeydi. Okulu bırakma kararını 2005 yılında vermiştim ve 2005 yılında hayatımda ilk defa tam olarak ne istediğimi sorguladığımı fark ettim. Yani daha öncesinde hiç tam olarak ne istediğimi çok da öyle sorgulamamışım. Onu görmüştüm. Ama o yolda ilerlerken işte beni pazarlama, iletişim ve hikaye anlatıcılığı gibi belki de işte bambaşka bir dünyaya doğru çeken, bunların böyle benim için cazibeli olduğu bir durumda böyle bir arzum vardı. Yani tam olarak belki tarif edemiyordum. Hatta çoğunlukla şey diyordum, bir şey üretmek istiyorum. Bir şey üreteyim ve yeni bir şeyler ortaya çıkarayım. Bunun peşine koşmak istiyorum diye çok söylediğimi biliyorum ama bunun tam olarak neyle yapılabileceği, nasıl yapılabileceği yani muammaydı. Şu ansa yani o dönemin üzerinden 20 yıl geçmiş ve hala şöyle bakıyorum ve bir şeyler üretmeye dair ekstra bir motivasyonum hala var ve bu beni mutlu ediyor açıkçası. Doğru bir arzunun peşine gitmişim. Yani onu görüyorum en azından. O dönem bu arzu, yani tam olarak tanımladığım benim böyle kafamdaki asıl amaç, gaye dediğim şeyi beni konfor alanımın dışına çıkmaya, kendi yolumu çizmeye ve kendi kimliğimi de böyle inşa etmeye doğru da itti diyebilirim. Bazen en iyi kararlar başkalarının bize sunduğu yolları izlerken içimizde uyanan o başka bir şey arzusunun sonucu olabilir. Bu her zaman böyle değil tabii ki ve her zaman için bu noktada aynı çıktı elde edilemeyebilir. Ama işte o arzuyu keşfetmeye çalışmak, o yolculuk bence inanılmaz derecede hem keyifli hem de bizi aslında asıl olmamız gereken yere, asıl yolculuğumuza doğru taşıyacak olan ışık diyebilirim. Evet, kariyer yolculuklarım falan, bunları kenara koyalım ve üçüncü teknik, taraf seçmek zorunda olmadığınıza karar verinle devam edelim. Emily, hayatı iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış gibi ikili karşıtlıklar üzerinden düşünmenin bizi bir ahlak oyununa sürüklediğini belirtiyor. Yazar, iyi kötü yiyecekler, iyi kötü seçimler var. Bu da sizin ya iyi ya da kötü bir insan olduğunuz anlamına gelir diyerek bu tür siyah beyaz düşüncenin ruh sağlığımız için de zararlı olduğunu savunuyor. Yazar, her ikisini de seç diyerek çatışan iki arzuyu uzlaştırmayı öneriyor. Örneğin sağlıklı beslenmek isterken bir yandan da çok arzuladığın bir tatlıyı gördüğünde o tatlıyı reddetmek yerine bu tatlıyı yemeyi ve tadını çıkarmayı seçiyorum demenin bastırılmış arzular yerine bilinçli bir seçim yapmayı sağladığını anlatıyor. Bu yaklaşımın çelişkili seçeneklerle karşılaştığımızda çatışmayı çözmek yerine ya da bununla uğraşmak yerine bir uzlaşma zemini bulma yeteneğimizi geliştireceğini vurguluyor. O iyi, kötüyü ya da siyahı, beyazı vesaire bunların hepsinin olduğu bir düşünce dünyası, o kafa yorgunluğu, yani büyük bir zihinsel hapishane diyebiliriz. Ben pek tercih etmiyor olsam da ya da birazcık bu konunun dışında, uzağında duruyorum gibi desem de maalesef şöyle bir gerçek var ki hayat gri tonlarla dolu. Ve bir şeye evet demek, diğerine hayır demek zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Mesela şey var ya, hani bilim insanlarında çoğunlukla işte mesela fizikçi, sayısalcı tek bir taraftan bir şeye bakıyor. Sayısal bakıyor, analitik bakıyor falan diye. Sonra sen madem bilim yapıyorsun, bilim yapmayı tercih ettin, o zaman bir dakika sanat yapamazsın. Böyle bir şey denmiyor, yani de denmemesi gerekiyor. Bilim yapmayı tercih etmişsinizdir. Bilimle ilerlemeyi tercih etmişsinizdir. Bunun yanına sanatı da katabilirsiniz. Yani buna hiçbir şeyin engel olması gibi bir durum söz konusu olmamalı. Olamaz da. Sonuçta ya sanatçı mı olmalıyım, bilim insanı mı falan. Öyle bir sorunsal olmamalı. Neden ikisi birden olmasın? Yani bir şekilde neden yaratıcılık ve strateji birbirine zıt kavramlar gibi algılansın ki? Ki alakası yok. Birbirine zıt da değiller yani. Hatta aksine birbirini besleyen şeyler. Eğer biz bu algıya gelirsek, o zaman işte ilerleme kaydedebiliyoruz. Bu konuda da böyle çok da şey yapmaya gerek yok. Keskin yollar, keskin çerçeveler çizmeye gerek yok. Aslında yazarın söylediği gibi de hayatı bir ahlak oyunu gibi görmek yerine çelişkili arzularımızı uzlaştırmayı öğrenmek bizi daha esnek ve daha mutlu, hatta belki de daha verimli hale getirebilir. Dördüncü teknik, bir karar verildiğinde onu kilitlemeye karar verin diye bir söylem. Yazar, çoğu kararın geri alınabilir olduğunu ancak bazılarının uçak bileti almak gibi geri dönüşünün olmadığını belirtiyor ki uçak biletini de iptal edebiliyoruz ama tam olarak öyle de olmayabiliyor bazen. Evet. Bir karar kilitlendiğinde, yani geri dönüşü olmadığında, bu durumun potansiyel pişmanlık yarattığını, ortaya çıkardığını söylüyor. Bu aşamada kendimize bu kararı bizim aldığımızı hatırlatmamız ve bunun en doğru karar olduğunu kabul etmemiz gerektiğini savunuyor. Emily, kötülük kararlar iyi kararlara yol açar. İyi kararlar iyi kararlara yol açar. Önemli olan şudur: her zaman iyi kararlar verirsiniz diyerek her kararın bir deneyim olduğunu ve bizi bir sonraki aşamaya taşıdığını vurguluyor. Emily biraz tekerleme sever bir kişi. Belli ki biraz böyle tekerlememsi bir söyle olunca o güzel bir söyle. Neyse, birazdan değerlendiririz ama yazıya devam edelim. Yazar, bu duruşun bizi hayatın getirdiği her deneyimi kucaklamaya, hatta o anki aptalca hata olarak gördüğümüz şeyin bile gelecekteki benliğimize bir hediye olduğunu anlamaya götürdüğünü söylüyor. Karar vermek ve o karardan sonra gelen o keşke anları. Hepimizin yaşadığı şeyler bunlar. Hiç sevmem, yani keşke vesaire gibi kelimeler kullanmayı, hatta hiç tercih de etmem. Ama yazarın dediği taraftan yola çıkalım, devam edelim. Genel olarak bunu yapıyoruz. Pişmanlıklar, keşkeler hayatımızın bir şekilde içinde yer alıyor. Evet, ama yazarın dediği gibi hatalarımızdan pişmanlık duymamak da bir karar olabilir. Bir karar kesinleştiğinde, yani geri dönüşü olmadığında, o kararı sahiplenmek ve onun en doğru karar olduğuna inanmak bence bizi güçlendirecek bir durum ya da yaklaşım. Yani evet, bu kararı aldınız, Çıktısı istediğiniz gibi olmamış olabilir. Yani yazının başında bahsettiği o kapılar vardı ya işte. Kapıdan birine elinizi uzattınız ve içeri girdiniz. Artık oradan sonrası bir deneyim. Doğru ya da yanlış ya da başka bir şey. Çok önemli değil o kısmı. Ama tabii bunu bir deneyim olarak hayatınıza yerleştirdiğinizde, hayatınızda yer verdiğinizde çok önemli değil. Çünkü o karar sizi şu anki halinize getiren yolun bir parçası. O yol sizi şu anki siz yapmıştır. Ya bu çok konuşulan ya da çok önünüze çıkan bir durum. Yani mutlaka bunu çok defa duymuşsunuzdur. Çok artık belki klişe bir söylem bu ama yine de ne olursa olsun aldığınız kararlarla barışmanız lazım. Ve bu kararların çıktısı ne olursa olsun bununla yüzleşmeniz gerekiyor. Ve bu kararı unutmayın siz verdiniz. Bir şekilde sizin iradeniz de ortaya çıktı. Konuya böyle bakmanız ya da böyle yaklaşmanız önemli bence. Neyse uzun bir yazıydı aslında. Olabildiğince kısaltıp sadeleştirmeye çalıştım. O yüzden bazı yerler biraz kopuk kalmış olabilir. Siz gidip yazıyı şöyle detaylıca okursanız bence çok daha güzel olacak. En azından eksik kaldığını düşündüğünüz noktalar varsa belki cevapları orada saklı. Neyse böylece gerçekten karar vermek, kararsızlık tembelleri için kılavuz başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde kararsızlık tembelliğinden kurtulmanın yollarını, siyah beyaz düşünce kalıplarını yıkmanın önemini ve her kararın bir deneyim olduğunu konuştuk. Yazıda tembellikten daha fazla bahsediyor. Biz burada çok bahsetmedik ama ben biraz şöyle dediğim gibi kenarın köşesini törpüleyip biraz daha artık takip edilebilir bir şeye çevirirken onları biraz kenara koydum ama yazının içerisinde detaylıca görebilirsiniz. Umuyorum bu yolculuk sizin de kararlarınızın arkasında durmanıza ve biraz da kabullenmenize, hatta hayatınızın akışına güvenmenize yardımcı olmuştur ya da en azından bu açıdan bir bakış açısı sunmuştur size. Ankara'dan, evimden, sakin bir cumartesiden hepinize sevgiler. Bir sonraki bölümde yeni bir konu ve yeni bir yazıyla karşınızda olacağım ve o zamana kadar kendinize dikkat edin ve her anınızın tadını şöyle geniş geniş çıkarın. Hoşça kalın.